Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi. Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Geçen hafta Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ülkenin birçok yerinde etkinlikler ve merasimler düzenlendi. Ülkenin siyasi yetkilileri de sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen bu etkinliklere katıldı.
Koronaya ilgili CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için İlk meclisten Anıtkabir'e Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Polis yürüyüşü için geniş güvenlik önlemi alırken Ankara'nın merkezinde çok geniş bir alan trafiğe kapatıldı. Bir polis helikopteri de sürekli yürüyüş güzergahında ve Anıtkabir üzerinde uçtu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tam demokrasiyi getirmek için çalışacaklarını ifade ederken tam demokrasi için hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı ve basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ifade etti.
Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ ve PKK adına suçu işlemek iddiasıyla operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon başlatıldı. Soruşturmada Türk Ceza Kanunu'nun 220 maddesi uyarınca FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve yazar Güray Öz'ün de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan gazeteci ve yöneticilerin evlerinde arama yapılırken bilgisayarlarına el konuldu.
Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Cumhuriyet Gazetesi ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonun siyasi amaçlarla yapılmış olabileceğini belirtti. Türkiye'nin kendi kırmızı çizgisini aştığını ifade etti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Scholz, Twitter hesabından Murat Sabuncu ve Cumhuriyet'teki diğer gazetecilerin gözaltına alınması, Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin kırmızı çizginin bir kez daha aşılması anlamına geliyor şeklinde tweet attı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz. Şimdi uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
Evet, ne yazık ki son günlerde, daha doğrusu 15 Temmuz sonrası yapılan birçok uygulama AKP iktidarının daha çok halk üzerinde, basın üzerinde, muhalifler üzerinde baskıyı artırmaya dönelik icraatlarına şahit oluyoruz. AKP gittikçe Türkiye'yi tek adam yönetimine doğru götürüyoruz. İşte yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı neredeyse. Basın özgürlüğü susturuldu. AKP'ye muhalif olan medya kuruluşları kapatılıyor. Gazeteler, televizyonlar. Muhalif yazarlar gözaltına alınıyor, tutanıyor. Keza muhalif öğretim üyeleri, üniversitedeki hocalar, akademisyenler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Siyasiler hakkında keza tutuklama kararları veriliyor. Bu gidişat AKP'nin faşizm yönetiminin bir göstergesidir. En sonunda Cumhuriyet Gazetesi'ne işte bu sabah yapılan baskında yine AKP'nin medya üzerinde, basın özgürlüğü üzerinde kurmak istediği tahakkümün bir göstergesi olarak görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin bu FETÖ'yle falan alakası olamaz. Biraz komik duruyor çünkü Cumhuriyet Gazetesi yıllardan beri bu FETÖ'ye ve AKP'ye karşı muhalefet yapmış bir yayın kuruluşudur. Efendim işte FETÖ'cülerin kullandığı argümanların bir kısmının Cumhuriyet Gazetesi'ne haber yapılması FETÖ'cü olduğunu göstermez. Yani örnek olarak vereyim. İşte deniyor ki efendim bu MİT tırları meselesi silah taşıyan Suriyeli muhaliflere silah taşıdığı iddia edilen tırların haberini Cumhuriyet Gazetesi yaptı. İşte bu olay sanki yoktu. Bu olay işte FETÖ'cülerin hükümete karşı bir şeyi yıpratma podcast'ıydı. Bunu da Cumhuriyet kullandı gibi bir argümanla yaklaşıyorlar. Bu argüman yanlıştır. Yani o efendim Mitter'ların olayı doğru mudur, değil midir? Mesela budur. Şimdi AKP ekberi diyor ki işte siz bunu, bu haberi işte FETÖ'cüler size sızdırdı, siz yaptınız. FETÖ'cü de sızdırmış olabilir. Bir gazeteci aslından haber kaynağının neresi olduğu önemli değil. Ki FETÖ'cü dediği zaten düne kadar AKP'nin birlikte olduğu bir yapıydı. Neyse, yani onlar da sızdırmış olsa bile önemli olan bu haberin içeriğidir gazeteci katında. Bu haber doğru mudur, değil midir, ona bakmak lazım. Siz bu haberden yola çıkarak Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ'cü diyemezsiniz. O zaman böyle diyorsanız da peki FETÖ aleyhine yaptığı yüzlerce yayın var, yüzlerce yazı var. Yani onları nereye koyacaksınız? Bu olay aslında AKP'nin dediğim gibi 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz darbe girişimi bahane ederek bütün muhalifleri susturmaya dönük yaptığı bir fırsatçılığın göstergesidir. Yani AKP işine gelmeyen yazar, çizer, akademisyen, siyasetçi, muhalif kim varsa bunları sindirmek istiyor, bastırmak istiyor. AKP faşizmi egemen kılmak istiyor, diktatörlüğü egemen kılmak istiyor ve bunların için yapıyor. Aslında bu işin sonunda da tek adam rejimi istiyor. Yani başkanlık dedikleri aslında sultanlık, padişahlık rejimi, yeniden geriye dönüş. Ama bu millet, bizim milletimiz, Türk milleti buna izin vermeyecektir diye düşünüyorum.
Geçen hafta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile Dicle Haber Ajansı'nın da aralarında bulunduğu toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı. Kanun hükmünde kararnamede kapatılması kararlaştırılan basın yayın kuruluşları ile daha önceki kanun hükmünde kararnamelerde kapatılanlar listesinde yer alıp bu listeden çıkarılan kuruluşlara yer verildi. Bu arada bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 10.131 kişi kamu görevinden çıkarıldı.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da başarısız darbe girişiminde rolü olanların idam edilmesini tekrar gündeme getirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada idam cezasının geri gelmesinin halkın bir isteği olduğunu belirterek Ankara'nın bu konuda Avrupa Birliği'nin karşı çıkmasını ise önemsemediğini bildirdi. Bilindiği gibi Türkiye 3 Ağustos 2002 yılında Avrupa Birliği ile üyelik sürecini hızlandırmak için idam cezasını kaldırmıştı.
Konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu Halk Partileri Grup Başkanı Manfred Weber dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi halinde AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine son vereceğinin beklendiğini belirterek Türkiye'nin kanunlara saygılı olmasını istedi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da bir yayın kuruluşuna verdi demişti. Avrupa Konseyi'nin uyarısını dinleyerek bu adımın Avrupa Birliği'ne açılan kapıyı sertçe kapanmak anlamına geleceğini söyledi.
Geçen hafta Türkiye güvenlik kaynakları verdikleri haberde Hakkari'nin Irak sınırı yakınlarında PKK ile Türkiye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve 3 asker ile 4 PKK militanının öldürüldüğünü bildirdi. Bu arada Hakkari'de bir diğer operasyonda da 9 PKK militanının öldürüldüğü bildirildi. Türkiye ordusu içinde bulunduğumuz ayın başlarında Hakkari bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 463 PKK'nın öldürüldüğünü bildirmişti.
HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ Suruç sınırında yapılan mitingde söyledi, biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, o karanlık çetelere karşı mücadele verenlere, YPG'ye, YPC'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz sözleri hakkında geçen hafta açılan davada yeni bir karar verildi. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yüksekdağ için zorla getirme kararı verilmişti. Duruşma 16 Kasım gününe ertelenmişti. Duruşma öncesinde Yüksekdağ hakkında adli kontrol uygulaması ve yurt dışına çıkış yasağı kurulmasına karar verildi. Mahkemenin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararın gerekçesinde kuvvetli suç şüphesi bulundu ve sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı iddiasında bulunması dikkat çekti.
Geçen hafta HDP, Diyarbakır Belediye İş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını Şişli Camii önünde protesto etti. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Bilişan Parti ve kurumların da bulunduğu kitlenin Şişli Camii önünde basın açıklaması yapmasının ardından polis Mecidiyeköy yönünde dağılan kitleye biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı. Eylemin ardından Mecidiyeköy yönüne doğru dağılan HDP'lilere polis saldırdı. HDP Diyarbakır Belediye Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı dün çıkarıldıkları ümitçi hakim tarafından tutuklanarak hapse konulmuşlardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eski devlet hastanesi caddesinde bulunan AKP ilçe binası ve önündeki polis noktasına geçen hafta akşam saat 21.50 sıralarında PKK'lı teröristlerce silahlı bomba atıldı, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik kulübesinde bulunan polislerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Parti binasında kimsenin bulunduğu saldırıda kısa süreli çatışmaların ardından PKK'lılar olay yerinden kaçarken 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Geçen hafta Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak giren ve oy kullanan 891 delegenin 871'inin oyunu alan 1941 doğumlu Temel Karamollaoğlu genel başkan seçildi. Karamollaoğlu seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında çok çalışacaklarını ve seçimlerde herkesi şaşırtacak güzel neticeler alacaklarını ifade etti. Kongreye katılanlar Siyonist İsrail rejimi aleyhinde ve de Ankara Tel Aviv ilişkileri normalleştirmeye dayalı son vardığı anlaşma karşıtı sloganlar attılar. Karamollaoğlu yaptığı konuşmada Türkiye halkının bu anlaşmayı asla kabul etmediğini söyledi.
Irak hükümetinin itirazlarına rağmen Türkiye ordusunun Irak'ın kuzeyinde maceracılıkları yönünde yeni bombardımanların olduğu bildirildi.
Geçen hafta Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzey bölgelerinin bombalanmasında en az 10 PKK mensubunun öldürüldüğünü iddia ederken bu operasyonlar Bağdat-Ankara arasında Musul yakınlarındaki Başyika üstünde askeri gücü bulunan Türkiye'nin tutumundan dolayı ilişkilerin gerginleştiği bir ortamda yapılıyor. Bağdat yönetimi Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılara ve Başyika'daki askeri varlığına şiddetle itiraz ederken bu durumu Irak'ın toprak bütünlüğü ve hakimiyetinin çiğnenmesi olarak niteliyor. Türkiye ise PKK'nın Türkiye topraklarını tehdit ettiği iddiasıyla Irak'ın kuzeyinde operasyonların gerekli görüldüğünde tekrarlanacağını bildiriyor. Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Bağdat'taki ofisinin sorumlusu Salih Eşşari ile yaptığı görüşmede bu teşkilattan Türkiye hükümetinin Irak topraklarından askerlerini çekmesi için baskı yapmasını istedi.
Geçen hafta Türkiye Topçu Birliklerinin Suriye ile sınırı iki bölgeye gönderildi. Askeri teçhizatlar arasında 8 tankın bulunduğu gözlendi. Türkiye'nin haftalar önce başlattığı Fırat Kalkan Operasyonu'nda sürdüğü bildiriliyor. Türkiye sözde terör örgütü IŞİD'in mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyindeki topraklarda Fırat Kalkanı operasyonunu yaptığını bildirirken Suriye yönetimi ise bu operasyonun Suriye toprak bütünlüğünü ve hakimiyetini çiğnediği gerekçesiyle Türkiye'yi kınıyor. Suriye bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne iki ayrı mektup göndererek Türkiye'nin bu girişimine insanlık aleyhinde cinayet ve savaş suçu niteledi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.